bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Doktor Bahattin Şakir, İttihat ve Terakki'den Teşkilat-ı Mahsusa'ya bir Türk Jacobeni, Hikmet Çiçek, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 4 Ocak 2005, okuyan Müberra Ellialtıoğlu. Doktor Bahattin Şakir ya da yakın arkadaşlarının deyişiyle Baha Bey, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin içindeki ünlü doktorlar grubunun 3 önemli isminden birisidir. Cemiyetin Türkçü, Turancı kanadındandır. Bir ideolog olmaktan çok örgütçü kimliğiyle öne çıkmıştır. İttihat ve Terakki'nin katibi mesulelerindendir. Devrimden sonra ne mebus ne de nazır olmuştur. Doktor Bahattin Şakir, Teşkilat-ı Mahsusa'nın kurucularından ve siyasi bölüm şefidir. Cemiyete üye olduğu günden 17 Nisan 1922 günü Almanya'da Ermeni kurşunlarıyla son nefesini verdiği ana kadar hayatını vatanına ve cemiyete adamıştır. Hüseyin Cahit Yalçın, onunla tanıştıkça zihnimdeki Jacobin kavramına maddi bir sima verebiliyordum der. Jacoben deyince Bahattin Şakir'in yüzü akla gelir. Bu kitap, Bahattin Şakir'in hayatını anlatan ilk kitaptır. Bahattin Şakir, İttihat ve Terakki'nin en önemli üyelerinden, daha doğrusu önderlerinden biriydi. Hikmet Çiçek, onun hakkında bir inceleme ortaya koyarak yakın tarihimize önemli bir katkı yapmış oluyor. Kendisine teşekkür borçluyuz. Profesör Doktor Sina Akşin. Sevgili çocuklarım İpek, Mert ve Halile. Kim kaldı? Silah atılmıyor. Güvercin şakırtısıdır. Şafakta yaldızlanan, şadırvanda su, ıhlamurlarda ezan. Görkemli bir namaz uğultusu. Heyhat, Hamza Bey Camii Şerifinden kim kaldı? Kim kaldı eski Selanik'ten? Laternalar sustu, sürahiler tenha, tek kibrit çakılmıyor. Kim kaldı İttihat ve Terakki'den? Jön Türkler ki, hariçten evrak-ı muzırra celbederlerdi. Fedailer ki, barut öksürürler, sakal tıraşları mavi, kırmızı bıyıkları biber. Attila İlhan. Önsöz. Bahattin Şakir, İttihat ve Terakki'nin en önemli üyelerinden, daha doğrusu önderlerinden biriydi. Hikmet Çiçek, onun hakkında bir inceleme ortaya koyarak, yakın tarihimize önemli bir katkı yapmış oluyor. Kendisine teşekkür borçluyuz. Ben burada İttihat ve Terakki üzerine bazı noktaları belirtmek istiyorum. Bunlardan ilki, İttihat ve Terakki'nin çok kötülenmiş olduğudur. İttihat ve Terakki'nin hiç dostu yok gibidir. İkinci Abdülhamit'i tahttan indirdiği, daha genel olarak da meşrutiyeti getirerek sarayın yetkilerini, gücünü sınırlamış olduğu için saltanat yanlıları daha genel olarak ağalık ve şeyhlik düzeni, feodalizm, yanlıları İttihat ve Terakki'ye düşmandır. 1926'da kimi eski İttihatçılar Atatürk'e karşı İzmir'de başarısız bir suikast düzenledikleri için Atatürkçüler de İttihat ve Terakki'yi sevmezler. Atatürk'ün canına kastetmenin çok büyük bir alçaklık, çok büyük bir hainlik olduğu kuşkusuzdur. Bununla birlikte suikastçıların ne ölçüde İttihat ve Terakki'yi temsil ettikleri, yani suikastin İttihat ve Terakki'ye ne ölçüde mal edilebileceği sorulabilir. Zira İttihat ve Terakki 8 yıl önce dağıtılmış olan bir kuruluştu. Ayrıca İttihat ve Terakki bir bakıma çok türdeş, bir bakıma da hiç türdeş değildi. Örneğin Atatürk'ün kendisi ve kimi arkadaşları da bir zamanlar İttihat ve Terakki üyesi olmuşlardı. İttihat ve Terakki'den nefret eden bir başka kesim de Düveli Muazzama, Büyük Devletler idi. Bu ülkeler emperyalistti. Osmanlı Devleti de emperyalizmin hedefi olan, sömürgeleştirilmek istenen bir ülkeydi. Ayrıca Türklerin oturduğu Osmanlı topraklarının ana bölümleri eski Yunan, eski Roma, eski Hristiyan toprakları olmak dolayısıyla da bu ülkelerin ilgisini çekiyordu. Çünkü bunların gözünde Türkler sonradan gelmişlerdi, söz konusu toprakların asli sahipleri değillerdi. Üstelik Türkler uygarlıktan yoksun, işe yaramaz bir halktı. Dinleri olan İslamiyet ise hiçbir kutsallık taşımayan, Afrika ya da Uzak Doğu dinleri gibi alakasız bir dindi. Sonuç olarak Osmanlı toprakları emperyalistlere ya da asli sahiplerine verilmeliydi. Batı'nın tavrı buna göre programlanmıştı. Ünlü şark meselesi bu programın nasıl gerçekleştirilebileceğine dairdi. Büyük devletler ve onların kamuoyu İttihat ve Terakki'den nefret ediyorlardı. Çünkü İttihat ve Terakki, çağcılığın temsilcisi olarak hasta adam ilan edilmiş bulunan Osmanlı Devleti'ni ayağa kaldırmak iddiasını taşıyordu. Oysa Osmanlı Devleti'nin ayağa kalkması demek, Batılıların bu ülke üzerindeki emperyalist emellerinin sonu demekti. İttihat ve Terakki'yi sevmemeleri bundan ötürüydü. Düveli Muazzama'nın İttihat ve Terakki'ye karşı nefretinin derecesi konusunda günümüz okuyucularına bir fikir verebilmek için bunun bir çeşit saddamlaştırma olduğunu söyleyebiliriz. İttihat ve Terakki, ikinci cumhuriyetçilerin de nefretini kazanmış bulunuyor. Bunlar, tepeden inmeciliğe, askercilik düzenlere, genel olarak devrime karşı, demokrasi ve evrimden yana oldukları için, Atatürk devrimine karşı oldukları gibi, aynı nedenlerle İttihatçılara da karşıdırlar. Örneğin, Ahmet Altan romanlarında onları gaddar, acımasız, insanlık dışı kişiler olarak sunar. İttihat ve Terakki'nin temel özelliklerine de değinelim. İttihat ve Terakki, mekteplilerin siyasal örgütüydü. Sözü edilen mektepler 1827'de açılan Tıbbiye, 1834'te açılan Harbiye ve 1859'da açılan Mülkiye'dir. Bu okullarda ilk kez çokça denebilecek sayıda düzenli olarak yeni adamlar yetişmeye başladı. Yeni adam demek, çağcıl, modern adam demekti. Yani orta çağcıl olmayan, özgür kafalı insanlar. Bu insanlar böyle bir dönüşümden sonra topluma bir ölçüde yabancılaşmış oluyorlardı. Başta onları yetiştiren devlet kendilerini bağrına basmıyordu. Fakat devlet, padişahlık, onlara gereksinimi olduğunu bildiği için yine de onları yetiştirmek, yetişince onlara belirli görevler vermek zorunluluğunu duyuyordu. Çünkü batmakta olan imparatorluğun ancak onların çalışmalarıyla ayakta kalabileceğinin farkındaydı. Devlet, kerhen de olsa onlara tahammül etmek durumundaydı. Örneğin 2. Abdülhamit zamanında Harbiye'den pek çok subay yetişti. Ama bunlar genellikle İstanbul'dan uzaktaki görevlere atanıyorlardı. Ne olur ne olmaz diye. Abdülhamit'in yeğlediği subaylar alaylı subaylardı. Bunlar akıllı ve becerikli erlerin önce onbaşı, sonra çavuş, sonra da subay olmalarıyla devşirilirdi. Paşalığa kadar yükseldikleri halde okuryazarlıkları bile kuşkulu olabilen alaylı subaylar, padişahın lütfuyla o mevkilere gelmiş oldukları için mekteplilere göre çok daha sadık oluyorlardı. Abdülhamit gibi zeki bir hükümdarın mekteplilerin daha iyi asker olduklarını bilmemesi olanaksızdı. Ama mektepli subaylar genellikle Rumeli'ye atanıyorlardı. Böylece hem Rumeli'deki çetelerle daha etkili mücadele edilmiş oluyordu, hem de padişaha zarar veremeyecek bir mesafede tutulmuş bulunuyorlardı. Böyle bir durumda kurulan İttihat ve Terakki, mekteplilerin siyasal örgütü oluyordu. 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanı, aynı zamanda mekteplilerin zaferi demekti. En kısa sürede ordudaki alaylı subaylar tasfiye edildiler. Ordu artık tümüyle mekteplilerin elindeydi. Sivil bürokraside de o denli hızlı olmamakla birlikte alaylıların tasfiye edildiklerini görüyoruz. 31 Mart olayında isyancı askerlerin mektepli avına çıkmaları boşuna değildi. İttihat ve Terakki'nin dikkat çeken bir özelliği de yıldırı, tetiş, terör yöntemlerini kullanmasıydı. Yasa dışı gizli bir devrim örgütüyken adam öldürmesine pek şaşılamazsa da Hürriyet'in ilanından sonra da bu yöntemi sürdürmesi tuhaf görünebilir. Gerçekten de 1908, 1909, 1910, 1911 yıllarında İttihat ve Terakki kendince zararlı gördüğü birer kişiyi öldürtmüştür. Acaba neden? Bunun nedeni şuydu. 1913'e kadar İttihat ve Terakki tam iktidar olamadı. Yani İttihatçı olmayan paşalar sadrazam oluyordu. Ancak bazı bakanlıkları İttihatçılar üstlenebiliyorlardı. İttihat ve Terakki yap ya da yapma tarzında yönergeler veriyordu, denetleme iktidarı. Ama bunların ne ölçüde, nasıl uygulanabildiğini, hatta bazen uygulanıp uygulanmadığını doğru dürüst denetleyecek durumda değildi.
Demek ki kendini haklı olarak iktidarda görmediği ve devrimci bir örgüt olduğu için yıldırı yöntemine başvuruyordu. Bir de şunu belirtmek gerekir ki, yıldırı yöntemlerine başvuranlar kendilerine güvenemedikleri için, zayıf oldukları için insanları ürküterek amaçlarına ulaşmak isteyenlerdir. Nitekim İttihat ve Terakki tam iktidar olduğu 1913'ten itibaren yıldırı yöntemlerine başvurmayı gerekli görmemiştir. Şiddet yöntemlerinden söz açılmışken Ermeni tehcirinden söz edilebilir. Tehcir, savaş sırasında isyan, düşmanla birlik olma gibi davranışlar dolayısıyla yapılmıştır. Herhangi bir devletin benzer bir durumda bu önleme başvurması onun meşru hakkıdır. Kötü olan tehcir sırasındaki ölümlerdir. Bunların birçoğu Doğu Anadolu'da ulaşım araçlarının yokluğundan kaynaklanmıştır. Soykırım söz konusu olsaydı, tehcir sonucunda o kadar çok Ermeni sağ kalamazdı denebilir. Bugün Avrupa ve Amerika'daki Ermenilerin çoğu tehcirde sağ kalanların torunlarıdır. İttihat ve Terakki'nin ilginç bir yönü örgüt içi demokrasi uygulamasıydı. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ülkenin çoğu yerlerini kapsayan geniş bir örgütü vardı. Her yıl örgütün umumi kongresi yapılıyor, burada kongre dışındaki yetkili organ olan merkezi umumi seçiliyordu. Uzun süre İttihat ve Terakki'de başkanlık mevkii yoktu. Katibi umumi vardı ama o da lider konumunda değildi. Şevket Süreyya Aydemir'in deyişiyle tek adam yoktu İttihat ve Terakki'de. Ortaklaşa önderlik, kolektif liderlik söz konusuydu. Talat ve Enver partinin sivrilen adlarıydı. Ama umumi kongrelerin, merkezi umuminin önemi hiç azalmadı denebilir. Oysa günümüzdeki büyük partilerde genellikle önder her şeydir. Kongreler ne siyaset, ideoloji, program belirlemede ne de önder belirlemede fazla bir ağırlığı olmayan kuruluşlardır. Kongrelerin heyecanlı, ilginç yönü Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesinde ortaya çıkmaktadır. Ama bu, belirlenen kurulun herhangi bir ağırlığı olduğu anlamına gelmemektedir. Kısaca, İttihat ve Terakki'de parti içi demokrasi bugünkü partilerimizden çok daha ileri derecedeydi. İttihat ve Terakki bu özelliğini neye borçluydu? Sanırım bu seçkin, okumuş üyelerden oluşmasının bir sonucuydu. Oysa bugünkü partilerimiz genellikle rastgele sokaktan üye toplayan örgütlerdir. Demek ki parti içi demokrasi üye niteliğiyle yakın ilgilidir. Rastgele naylon üyeleri olan partilerde bu üyelerin katılımı katkısı olmamakta, belki olmaması gereklidir. Dolayısıyla parti içi demokrasi oluşamamaktadır. Söze edilen üyeler delege ağlarının piyonları olma işlevini yerine getirmektedirler. Sonuç olarak Atatürk'ün iddiatçılar konusunda mütareke İstanbul'unda iken İngiliz rahip Furu'ya söylediklerini anımsamak uygun olabilir. Falih Rıfkı Atay'ın 1926'da Atatürk'ten kaydettiği anılar. Furu o dönemde Mustafa Kemal'le bir salonda karşılaşır. Furu ona öncelikle İttihat ve Terakki'nin cinayetlerini kabul etmesi koşulunu öne sürer. Mustafa Kemal'in yanıtı ilginçtir. İttihat ve Terakki'nin birçok kusur ve yanlışları olabilir. Fakat vatanperver bir kuruluştur. Kendisi de o kuruluşun içinde başlangıcından çok zaman sonrasına kadar bulunmuştur. Ben de Atatürk gibi düşünüyorum. İttihat ve Terakki'nin günahları, kusurları vardır. Fakat onu toptan mahkum edip silemeyiz. Sina Akşin, Ankara 5 Nisan 2004. Giriş. Doktor Bahattin Şakir ya da yakın arkadaşlarının deyişiyle Baha Bey, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin en önemli liderlerindendir. İttihat ve Terakki içindeki ünlü doktorlar grubunun Doktor Nazım, Doktor Bahattin Şakir, Doktor Rusuhi. Doktor Rusuhi, 1926'da Atatürk'e İzmir'de suikast girişiminden Ankara İstiklal Mahkemesi'nde yargılanacak, sonradan Atatürk'ün başyaveri olacaktır. Dikmen, üç önemli ismindendir. Cemiyetin Türkçü Turancı kanadındandır. Bir ideolog olmaktan çok, örgütçü kimliğiyle öne çıkmıştır. İttihat ve Terakki'nin katibi mesullerindendir. Katibi mesul, cemiyetin en önemli görevlerindendir. En güvenilir kişiler arasından seçilir. Tarık Zafer Tuna'ya katibi mesulleri, iddiatçılığın taşıyıcıları ve cemiyetin enerji kaynağı olarak niteler. Devrimden sonra ne mebus ne de nazır olmuştur. Sürekli olarak cemiyetin iç örgütünde çalışmıştır. Teşkilat-ı mahsusanın kurucularından ve siyasi bölüm şefidir. İttihat ve Terakki Teşkilat-ı Mahsusa ya da Ermeni Sorunu ve Tehcir Kanunu ile ilgili neredeyse tüm kitaplarda Bahattin Şakir'den olumlu ya da olumsuz mutlaka söz edilir. Ancak bu seçkin devrimcinin hayatını bütünüyle anlatan bir kitap yoktur. Bahattin Şakir'in hayattaki tek akrabası olan Sayın Gülseren Yalter Hanımefendi'yi tanımam, bu çalışmaya büyük teşvik ve gayret vermiştir. Bu kitapta kullandığımız bazı fotoğraflar da Gülseren Yalter'den alınmıştır. Bahattin Şakir'den günümüze kalan en önemli belge, 1934 yılında Milliyet Gazetesi'nde yayımlanan bir yazı dizisidir. Arif Cemil, Milliyet, Tarihi Tefrika, İttihat ve Terakki, Bahaeddin Şakir Bey'in bıraktığı vesikalara göre 4 Nisan 1934, 31 Aralık 1934 yazı dizisi Erzurum. Doktor Bahattin Şakir büyük bir devrimcidir. Cemiyete üye olduğu günden 17 Nisan 1922 günü Almanya'da Ermeni kurşunlarıyla son nefesini verdiği ana kadar hayatını vatanına ve cemiyete adamıştır. Hüseyin Cahit Yalçın, onunla tanıştıkça zihnimdeki Jacobin kavramına maddi bir sima verebiliyordum der. Jacobin deyince Bahattin Şakir'in yüzü akla gelir. Profesör Doktor Halil Berktay ise Doktor Bahattin Şakir'i gladyo tetikçileri Abdullah Çatlılarla, Yeşillerle bir tutuyor ve şunları söylüyor. Susurluk ile Hizbullah'ın bir karışımı olarak alın Teşkilat-ı Mahsusa'yı. Enver, Cemal ve Talat'a bağlı çalışan Teşkilat-ı Mahsusa'nın adamı Bahaeddin Şakir'in bölgede özel ölüm timleri, fedailer organize ettiği anlaşılıyor. Bunların bir kısmı bu amaçla hapishanelerden çıkartılan ipten kurtulmuş mahkumlardır. Bakın bu olayı Sözde Ermeni Katliamı H.Ç. Kimler yaptı biliyor musunuz? Bugünün Yeşilleri, Abdullah Çatlıları ve Hizbullahçıları yaptı. Olay bu kadar basit ve nettir. Bahaeddin o günün tipik bir yeşili ya da çatlısıdır. Üniversite araştırma görevlisi Erdal Aydoğan ve araştırma görevlisi İsmail Eyüboğlu tarafından kitap haline getirildi. Alternatif Yayınları Ankara Şubat 2004. Ancak yazarlar yazı dizisini A.C isimli bir yazarın hazırladığını belirtmektedirler. Yazı dizisinde A.C rumuzunu kullanan yazar Arif Cemil Denker'dir. Arif Cemil yazı dizisinde kullandığı belgeleri Doktor Bahattin Şakir'in ailesinden almıştır. Ayrıca kitabın sonuçunda Bahattin Şakir'in İstanbul'da doğduğu bilgisi de doğru değildir. Radikal 9 Ekim 2000 Neşe Düzel'in Halil Berktay ile yaptığı söyleşi. Bu büyük bir yalandır. Devrimci olduğu yıllarda Jöntürk Fuat Köprülü'ye hayranlık kitapları yazan Halil Berktay, şimdi Jöntürklerin devrimci örgütü Teşkilat-ı Mahsusa'yı ve liderlerini Abdullah Çatlıların atası ilan edebiliyor. Jöntürklerin hedef alınması anlamlıdır. Çünkü devrimciliğimizin köklerinde Jöntürkler vardır. Türkiye'nin 150 yıllık milli demokratik devrimi, genç Osmanlılarla, Jöntürklerle, Bahattin Şakirlerle başlıyor. Geçmişi olmayanın geleceği de olamaz. Son dönemde medyada Jöntürklere ve özellikle İttihatçılara yönelik bir saldırı ve karalama kampanyası sürüyor. Bu kampanyada esas olarak İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Teşkilat-ı Mahsusa hedef alınıyor. Jöntürklerin düşünce ve eylemlerini hedef alanlar elbette soyut bir tarih tartışması yapmıyorlar. Türkiye'nin bütün devrimci birikimini derin devlet torbasına dolduruyorlar. Resmi tarihe karşı çıkma iddiasıyla tarih ters yüz ediliyor, çarpıtılıyor. Sanal ve yalan bir tarih yaratmaya ve geçmişimizi yok etmeye, unutturmaya çalışıyorlar. Halil Berktay'ın İttihat ve Terakki ile Teşkilat-ı Mahsusa'nın en önemli isimlerinden olan Doktor Bahattin Şakir'i gladyo tetikçileri Abdullah Çatlılarla, Yeşillerle bir tutması bu yüzdendir. Sözde Ermeni soykırımının başlıca sorumlusu olarak İttihat ve Terakki'nin önderlerinin suçlanması, Kurtuluş Savaşı'nın etnik temizlik süreci olarak nitelenmesi de bu nedenledir. 31 Mart gerici ayaklanmasının 28 Şubat'la aynı şey olduğunu iddia etmeleri de aynı kampanyanın bir parçasıdır. Batıcı aydınlar Jöntürk düşmanı olduklarını gizlemiyorlar. Jacobin olan her şeye karşıdırlar. Türkiye tarihinin devrimci birikimi ve geleneği onlar için kurtulunması gereken ağır bir yük gibidir. Teşkilat-ı Mahsusa'nın kuruluşu, programı ve faaliyetlerine bakıldığında bu örgütün Ermeni katliamı yapmak için kurulmuş bir örgüt olduğu iddiasının tam bir imalat olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu kitapta ele alacağımız gibi Teşkilat-ı Mahsusa'nın kuruluşunun ve bu örgütten beklenen amacın sözde soykırımla hiçbir ilgisi yoktur. Mahkumlardan oluşan taburların Ermenileri katletmek için kurulduğu da doğru değildir. Mahkumların askere alınmasıyla ilgili ilk kanun 1913 yılında çıkarılmıştır. Yasanın adı Darül Harbe Gidecek Eşhas Hakkındaki Takibat ve Mücazatın Teciline Dair Kanunu Muhakkattır. Bu birlikler ilk kez Balkan Savaşı'nda denenmiştir. Kaldı ki 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi Hitler ordularına karşı vatan savunması yapan çok sayıda ülkede ihtiyaç duyulduğunda mahkumlardan oluşan askeri birlikler kullanılmıştır. Bu kitap İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ya da Teşkilat-ı Mahsusa'nın tarihi değildir. Doktor Bahattin Şakir'le ilgili olduğu oranda bu örgütlere yer verilmiştir. Ancak unutulmamalı ki İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Merkezi Umumi Üyesi, Katibi Umumisi ve Teşkilat-ı Mahsusa'nın kurucularından olan Bahattin, Osmanlıca'dan Latin harflerine geçiş sırasında yaşanan sorunlardan biri de özel isimlerin neredeyse her kitapta farklı biçimde yazılmasıdır. Bahattin Şakir'in adının Bahaeddin, Bahaddin, Bahaeddin, Bahaettin biçiminde yazıldığı görülmektedir. Örnek vermek gerekirse Ahmet Bedevi Kur'an, İnkılap Tarihimiz ve Jön Türkler adlı kitabında Doktor Bahaeddin, Hüseyin Cahit Yalçın, İttihatçı Liderlerin Gizli Mektupları kitabında Doktor Bahaeddin, Profesör Doktor Aslan Terzioğlu, Bahaddin, Yahya Kemal, Siyasi ve Edebi Portrelerinde Bahaeddin, Tarık Zafer Tuna'ya, Türkiye'de Siyasal Partilerde Bahaddin, Meydan Larus Büyük Lügat ve Ansiklopedi Bahaeddin demektedir. Alıntılar yaparken metindeki asıllarını tercih ettik. Ancak bugün kullandığımız Türkçe'ye uygun olduğu için kitapta Bahattin demeyi uygun bulduk. Bey'in neredeyse tüm yaşamı bu örgütlerle iç içe geçmiştir. Doktor Bahattin Şakir'in yaşayan tek akrabası Gülseren Yalter Hanım ile Mayıs 2002'de İstanbul Bebek'te birkaç kez görüştüm. Bahattin Şakir, Gülseren Yalter doğmadan ölmüş. Gülseren Hanım, Doktor Bahattin Şakir'i annesi ve teyzesinin anlattıklarıyla şöyle anımsıyor. Bahattin Şakir teyzem Cenan Hanım'ın kocasıydı. Parayla pulla ilgisi yoktu. Evlerindeki bütün eşyaları teyzem getirmişti. Ölen eski kocası Tahir Paşa'dan biraz parası vardı. Annemden duydum. Bahattin Şakir evde sigarasının külünü halıya silkelediğinde teyzem kızarmış. Baha Bey de bir şey olmaz, kül antiseptiktir dermiş. Oğulları babalarına kırgın öldüler. Onun kendileriyle ilgilenen iyi bir baba olmadığını düşünüyorlardı. Oysa Bahattin Şakir'in dünyası yalnızca bir eve sığmayacak kadar büyüktü. Atatürk, Bahattin Şakir Bey'in ölümünden sonra teyzeme ev verdi, çocuklarını okuttu. Atatürk, ölmüş İttihatçıları çok sever derdi annem. Doktor Bahattin Şakir Paris'teyken parasız kalır. Bu dönemde Selanik'te olan Mustafa Kemal'le yazışırlar. Mustafa Kemal durumuna üzüldüğünü yazar. Gelince ilk elinizi öpecek olan benim diyor Mustafa Kemal. Bu mektubun Cemal Kutay'da olduğunu söylediler. Doğru mu bilmiyorum.